Ayrım 10, sayfa 118. Kurye çantamın yanında hiçbir zaman ikinci bir çanta gezmeyecekti. Gümrükleri geçerken belki de altın ve mücevher kemerleri için heyecan duymayacaktım. Fakat mesela bileğimde görülmesi için gümrüklerde adeta ceketimin kolunu sıyırarak yeni harp zenginleri gibi teşhir ettiğim bir zengin kol saatim, bagajımda zati eşyadan bir kıymetli fotoğraf makinem vesairelerim olabilirdi. Bunlar benim gümrük kanunlarında madde madde yazılı haklarımdı. O kadar açık haklar ki gümrük masalarında istenmeden küçük bagajımı açarak gösterdiğim zaman gümrükçüler bile gülümsüyorlardı bana. Sonra geçtiğim yerlerde içip eğlenmek için uğradığım çalgılı gazinolarla barlardan sonra bazı adresleri öğrenerek yaptığım bazı iş konuşmaları. Hatta şunun bunun hatırı içinde değildi. Netice itibariyle büyük gaye içindi. O arada bana da ufak tefek menfaatler çıkabilirdi. Fakat o komisyon denen baş döndürücü rakamlara karşılık o kadar küçük, o kadar hiçten zeka ve yorgunluk payları ki. Harbin devam ettiği zamanlarda bu yolculuk maceraları epeyce zaman sürdü. Avusturya, sonra Vistül kıyılarına atlarını sulamaya giden Türk süvarilerinin izinden daha ileriye Almanya'ya, Berlin'e. Daha sonra rota değişiyor. Bu sefer üst üste birkaç defa Romanya. Her dönüşte Narlı çiftliğinde bıraktığım gibi bulduğum ve bütün o karma karışık hayatı bir anda unutulmuş bir eski rüya yapan her zaman yepyeni Seniha. Öyle bir unutuluş ki yollarda, barlarda başka kadın çehrelerinin karma karışık içkiler, ışıklar vesaire tesiriyle yapışıp kalmış olmasından korktuğum uçucu resimlerinden bile iz ve eser kalmamış. Bu kadar uzun ve tehlikeli yolculuklardan sonra bile huyunu değiştirmeyen, bana koşmayan, her zaman yeni ve yabancı Seniha karşısında bakışlarım, kokum, her şeyim o kadar eskisinin aynı, o kadar masum ki getirdiğim zengin hediyeler için bile nereden diye sormuyor. Bizim onlara göre birbirimize soracak nelerimiz yok. Sonra günün birinde bu seyahatlerin yolu birdenbire değişiyor. Artık kurye değilim, hatta asker de değilim. Daha doğrusu izinli asker, sonra tebdili havalı asker, daha sonra son kafileye tecil edilmiş asker. Bütün bunlar yine hemen hemen haberim olmadan gayet tabii gibi görünen fırsatlar ve tesadüflerle oluyor. Sonra kafileye tecil edilince artık serbest demektim. Fakat yine de serbest değildim. Ara sıra ateş almaya gelir gibi Narlı çiftliğine uğruyorum. Sonra yine yol. Murat Bey'in vaktiyle iç cephe dediği yeni teşkilata benzer bir teşkilat iskeleti meydana çıkmıştır. Kabinede şimdi İAŞ nezareti diye bir nezaret, birçok vilayetlerde İAŞ müdürlükleri vardır. Onlarla sıkı iş münasebetlerim olduğu halde ben ondan da değildim. Daha ziyade Murat Bey'in yardımcı teşkilat adını verdiği ve onsuz devlet teşkilatının yürümeyeceğini, etsiz ve sinirsiz bir iskeletten ibaret kalacağını, hendese davaları katiyetle ispat ettiği yardımcı teşkilatta görünüyordum. Yardımcı teşkilat bir kazada resmi teşkilatı beklemeden ihtiyaçların kamçısı altında kendi kendine işlemeye başlamıştır. İstasyonlarda, küçük kasabalarda, zebun katırlar ve eşeklerin sürüklediği Çeçen arabaları gelip geçen yollarda, akın akın ihtiyar ve sakat adamlar, ihtiyar kadınlar görüyorum. Bunların çoğu mütekaid ve malul askerler. Mütekaid sivil memurlardır. İhtiyaç maddeleri bol olan yerlerden, Eskişehir köylerinden, Konya köylerinden, Karaman'dan, darlık çeken büyük merkezlere, mesela mahrum İstanbul'a yerine göre kendilerinin elde ve sırtta taşıyabilecekleri çantalar, çuvallar, sepetlerle yiyecek taşıyorlar. Bunlar yardımcıların en küçükleridir. Köyden kasaba pazarına iniyor sandığımız bu insanlar, nereye diye sorduğumuz zaman elleriyle karşısını göstererek İstanbul'a diyorlar. Bir tanesine istasyonda tesadüf etmiştim. Kulakları ağır işiten, derisi yüzünün kemiklerine yapışmış denebilecek kadar zayıf fakat çetin bir ihtiyardı. Tren beklerken uyumuş, yeleğinin iç cebindeki parasını çaldırmıştı. Tren memuru, polis, zabit kim karşısına çıkarsa yardım istiyor, adeta bağırarak emirler veriyordu. O kadar amir ve hakim bir hali vardı ki kimse kızmıyor, kendisine yardım ediyordu. Fakat bu ana baba gününde yapılacak ne olabilir? Merak ederek ben de kendisiyle konuştum. Ümidini kestiği için artık sakindi. Bir eski süvari miralayı olduğunu, şimdi İstanbul ile damadının ve kızının bulunduğu Karaman arasında sık sık seferler yaptığını, birkaç çuval ve teneke ile yağ bulama gibi şeyler taşıyıp epeyce kârla sattığını söylüyordu. Fakat bu sefer parasını çaldırmıştı. Belki de Karaman'a gidemeden eli boş İstanbul'a dönecekti. Benim vaziyetim ne bunlara ne serbest tüccara benziyordu. Bir yandan bir şirketin İAŞ müdürlükleriyle büyük nispette alakaları olan bir şirketin küçük bir memuruydum. Daha ziyade onun işleri için dolaşıyordum. Bir yandan da benim şahsıma yine anlattığım görülmez periler sarayındaki gibi istemeden yahut pek üstüne düşmeden vagon müsaadeleri geliyordu. Bunlarla vagon satıcılığı yapıyor değildim. Bir takım kredi kombinezonlarıyla kendi hesabıma mal taşıyor, meşru ticaret yapıyordum. Kendimde öteden beri gördüğüm teşebbüs kudreti, iş adamı ruhu bu olacaktı herhalde. Bu kuvvet nihayet kendini göstermeye başlamıştı. Geçtiğim yolları pek açık göremiyordum. Fakat bu artık beni pek fazla rahatsız edip düşündüren bir mesele değildi. Hangi kuvvet, hangi ateş veya sel nereden çıkıp nereye gittiğini bilir? Ara sıra kendimi yokladığım zaman kalbimde, ahlakımda bozulup değişmiş hiçbir şey bulamıyordum. Eskişehir istasyonundaki ihtiyarı dinlerken eski kalbim bir zerresini kaybetmemiş masum duygularıyla nasıl yanıp sızlamıştı. Yol bulanıktı, karanlıktı. Fakat bir his bana daima doğru gittiğimi, asla şaşıp şaşmadığımı söylüyordu. Şimdi artık İstanbul'daydım. Seniha da yanımdadır. Ben bu satırları yazarken, bu muhasebeyi yaparken odamızda beni bekleyerek uyuyor. Vaziyetim artık durulmuştur. Şimdi geniş muameleli bir başka şirketin ve ondan çok daha büyük birçok devletleri susta durduran bir şirketin en nüfuzlu bir idarecisiyim. 20 Mayıs. Bir gece birdenbire ağzımdan kaçıyor. Dozu bir parça ağır mı gelmeye başlıyor sana acaba diyorum. Anlamamış gibi yaparak hayır ne münasebet diyor. Bu benim hak ettiğim cevapların en ağırıdır. Fakat ben de bunu anlamamış görünüyorum. Onda uyandırdığım nahoş duyguyu gidermek için birdenbire bir baskın yapıyor, onu kucaklıyorum. Şimdi artık jestlerim eskilerinden çok daha zarif ve emindir. Sözlerim daha oynak ve sevimlidir. Fakat bunun bir ikinci ihtiyatsızlık olduğunu hemen fark ediyorum. Seniha'nın vücudu kollarımda katılaşıyor, çekiliyor. Yalnız bu artık onun ilk gecemizdeki ve her zamanki gibi utanç katılaşması değildir. Başka bir şeydir. O kadar başka ki beni hatta kendiliğinden öpüyor, eski öpüşlerin tadını vermeyen bir bayram tebriği öpüşüyle. Benim için yapılacak bir tek son numara kalmıştır. Elimle şakaklarımı sıkarak ve gözlerimi kapayarak "Bilsen ne yorgunum bugün. Ah bu işler." diyorum. Dozu fazla mı geldi sana acaba? Bu muhakkak ki bir ihtiyatsızlıktır. Fakat ne çare ki doğru izah budur ve başkası yoktur. Seniha ile evlendiğim ilk günlerde içimi durmadan kemiren bir kurt vardı. Bu yüksek sosyete dediğimiz muhite bir Fransız mektebinden yetişmiş bir genç kız yanında ben bir köylü gibi kalmayacak mıyım diyordum. Masallardaki çobana aşık olan köylü kızı gibi bir zaman için gözü benden başka bir şey görmemek isteyebilir. Fakat ya daha sonraları aşkımızın ilk hızı geçtikten sonra başka bir hayatı, başka türlü insanları düşünmeye başlamayacak mıdır? Onunla İstanbul'a yaptığımız ilk balayı seyahatimizi yağmurları bahane ederek o kadar kısa kesmemin sebebi bu korku olmuştu. Onun yüksek sosyeteden akrabalarının ve onlara benzeyen zarif, parlak dostlarının karşısında nasıl değiştiğini, onlarla ne kadar başka türlü konuştuğunu ve adeta koketleştiğini gördükçe içim içimi yiyordu. Kendimi başka türlü bir adam yapmak isteyişim biraz da bunun içindi. Fakat korktuğumun tam tersine onun kendisi bir köylü kadın sadeliği alıyordu. Bir yandan yine eski korkumdan, onun fazla yanması korkusundan tamamıyla kurtulmamış olmakla beraber, bir yandan onu yeni hayatıma sokmak için teşebbüslerim olmuştu. O, bunlara karşı büyük bir isteksizlik göstermişti. Yeni hayatım. Benimki gibi bir iş muhiti olan insanın elbette yine o tempo ile yaşayan ve eğlenen bir muhiti olacaktı. Çarşaf hala eski çarşaf olmakla beraber yüksek sosyetede hemen hemen kalkmıştı. Bir kapalı toplantıya sokaktan çarşafla geldiği halde onu kapıda üstünden atarak soyunan kadın hala bir gece eğlencesi için sizin için gizli soyunmuş bir kadın tesiri yapıyordu. Bu misafirliklerde tavırlar, hareketler, karşılıklı şakalar ve bakışmalar henüz ölçülerini bulamamışlardı. Üstelik bizimkiler Avrupa'daki yolculuklarımda barlarda, çalgılı gazinolarda gördüğüm kadınlardan daha açık saçıktılar. Erkeklerle dans eden kadın, biraz bir şey içti mi onun karşısında çifte telli oynamakta da utanılacak bir şey görmüyordu. Bütün bunlar için benim bir bakıma Seniha'nın vahşi çekingenliğinden hoşlanmam lazımdı. Fakat öte taraftan da hayatımızın ahengi bozuluyordu. Dükkanda, atölyede yahut etrafı kitap raflarıyla çevrili masada yapılan işler daima küçük işlerdir. Küçük karınca, küçük bal arısı ve ipek böceği işleridir. Büyükler ziyafetlerde, baloda, at koşularında kombine edilir. En büyükleri kıtaları birbiriyle çarpıştıran, koca ülkeleri birkaç saat içinde haritalardan silip çıkaran, bir küçük telsiz işaretiyle astronomik servetleri yapan yahut yıkan devlet işleri, tröst, borsa vesaire işleri, sırtlarda frak, bazen maskeli balo travestileri, ellerde şampanya kadehleriyle salonlarda, koridorlarda, ayak üstünde bağlanıp çözülürler. Kongre eğleniyor sözü, yeni zamanları anlamayan saf eski zaman ulemasının bir sözüm ona alayıdır. Benim felaketim genç Seniha'ya, açık zihinli Seniha'ya bunu anlatamamak, kabul ettirememektir. Kocası gündüzleri birdenbire açılmış yeni kaderinin yolunda bütün ateşleri ve ihtiraslarıyla çırpınacak. Fakat akşamları ayağında terlikleri, sırtında pijaması, mavi abajurlu bir lambanın rüya gibi ışığı altında mesut muyuz? Elbette mesuduz. Daha sonra ne olacak? Mesuduz işte. Oh ne âlâ, ne âlâ. Benim zavallı saf Seniham. Benim eğlenmekten, ahlaksızlık etmekten başka işi gücü yok görünen ve yerine göre içine kadınlar da karışan bantlarla deniz eğlencelerine, kır eğlencelerine, salon eğlencelerine gittiğimi öğrendikçe şaşalıyor. Bir türlü anlatamıyorum ki bunlar benim yeni işimin tamamlayıcılarıdır. O eğlenmekten, içmekten, oyun oynamaktan başka bir şey düşünmez gibi görünen insanların bir kısmı iş adamlarıdır. Bir kısmı devlet adamları, fırka adamları, mebuslar vesaire şahsiyetlerdir ki onlarsız iş yapmak ve hatta soluk almak mümkün değildir. Bazıları sadece bir kalabalık içinde beraber görünmeniz, ellerinizle birbirinizin omuzlarına vurmanız bile size ummayacağınız servetlerin, ikballerin kapılarını açabilir. Elbette beraber güleceksiniz, beraber içiyor görünecek ve biraz da içeceksiniz. Kumar masasında oturmasanız bile oyun bilmiyor görünmeyeceksiniz. Hiç olmazsa ortak olarak bir parça kenardan oynayacaksınız. Pokerde parası kalmayan Aziz Paşa'ya usulca bozuk paraları uzattığım gece ihtiyar ipek tüccarının "Maşallah iyi finanse ediliyorsunuz paşam" diye benimle eğlendiğini unuttuk mu? İş hayatında böyle bir insan benim gibi bir adamla iş yapmayı aklına getirebilir miydi? Bu pek basit vaziyetleri ne kadar anlatsam Seniha anlıyor görünüyor fakat anlamıyor. Peki öyleyse bu ateş, bu heyecan, bu yepyeni manyerler, oynaklıklar nedir der gibi yüzüme bakıyor. Onun da cevabı var. Aktörlük. Bir neşe yahut sarhoşluk rolü oynayan aktör bile onu lazım olduğu kadar ustalıkla yani duyarak oynamışsa sahneden çıktığı zaman elbette bir müddet gene gülecektir, sendeleyecektir. Ne bileyim, bunlar insan yaratılışımızın icapları. Fakat bu nokta üzerinde pek durmamak lazım. Güzel bir aktristin dudaklarını öpen bir aktörün dudaklarında bu öpüşten o dudakların kendi sıcaklık ve ıslaklığı ile eriyip yapışmış boyutlarından elbette biraz bir şey kalacaktır. Seniha'ya her şeyi ilk önce açık açık anlatıyordum. Ne kadar teferruatıyla söylersem masumluğunu o kadar iyi anlayacağını umuyordum. Hatta tanıdıklarımdan bazılarının tanıdıkları yahut doğrudan doğruya metresleri olan bazı kadınların bana kur yapmaya kalktıklarını bile alay ederek anlatmayı vazife bildim. O da benimle beraber gülüyor göründü. Fakat ne de olsa kadındı. Onun için sonradan ağız değiştirmeye mecbur oldum. Gittiğim yerlerden bazılarını değiştirerek anlatmaya, bazılarını büsbütün saklamaya başladım. Bu suretle aramızda çaresiz yalanlar girmeye başladı. Çokları sözle değil de sükutla söylenmiş küçük yalanlar. Fakat yine tekrar edeceğim. Ne olsa kadındı. Anlayış kabiliyeti ne kadar eksilirse seziş kabiliyeti o kadar çok artıyordu. Onun için benim sükut yalanlarım, onda da sükut yalanlarıyla ve hatta bazen söz yalanlarıyla mukabele gördü. Onu her zamandan fazla kollarımda sıkıyordum. Fakat ne kadar çok sıkarsam o kadar çok benden uzaklaştığını hissediyordum. Yabancıydık birbirimize. Fakat bu ilk evlenme gecemizin, sonraki bazı ayrılıklarda döndüğüm gecelerin o kutsi diyebileceğim ürpermelerle dolu yabancılığı değildi. Aşkımız tadını değiştirmişti artık. Nihayet bir gece bana, "Ben bir müddet için çiftliğe gitmeliyim Şeref," dedi. "Babamı merak ediyorum. Aziz Paşa birkaç ay evvel bize misafir gelmiş, ihtiyarlık hastalığı demek lazım gelen ufak tefek hastalıkları için büyük doktor muayenehanelerini dolaşarak epey teminat aldıktan sonra da bilmediğimiz bazı yerleri gezmiş, bazı geceler uzak semtlerde akrabalarda kalmış, fakat biraz sonra bunların yalan olduğu meydana çıkmıştı. Neşesi, keyfi yerindeydi. İhtiyarlık büsbütün çöktükten sonra onun ilk başlangıcındaki hüzünleri, hırçınlıkları kalmamıştı. Hasılı memnun görünmüştü. Hayatımızı beğenmişti. Endişe uyandıracak hiçbir hal yoktu. Bunları Seniha'ya anlattım. Hak verdi, yine de ısrar etti. Merak ediyorum, yalnızlığı yüreğime dokunuyor. Sonra çiftliğin yüzüstü kalan işleri. Gerçi ben de pek bir şey anlıyor değilim onlardan. Fakat ne de olsa bunlarla biraz meşgul olmam fena olmayacak. Heyecanla, telaşla adeta haykırdım. Çiftliğin işleriyle meşgul olmak dedikten sonra, hele ondan daha vahim olarak, yalnızlığı yüreğime dokunuyor dedikten sonra, bu pek birkaç günde halledilecek bir mesele değil. Yine sükutlarından biriyle başını önüne eğdi. Alnındaki inatçı çizgiler daha derinleşmişti. Peki, beni ne yapacaksın dedim. Nasıl bir kasırga içinde döndüğümü biliyorsun. Sana en çok muhtaç olduğum bir zamanda. Bana muhtaç olduğun zaman mı? Dudaklarında acı bir gülümseme belirmişti. Bir lahza sonra dudakları titremeye başladı. O sırt sıra yalanlar serisinden kurtulacağımızı, tekrar birbirimizi bulacağımızı umdum. Fakat her şeyin lüzumsuzluğunu anlamış gibi bu titreme yine aniden kayboluverdi. Dudakları tekrar gerildi. Yüzündeki inatçı çizgiler daha kuvvetle belirdi. Bu, gelmesiyle geçmesi bir olan zaaf anını bir kere daha geri getiririm ümidiyle en kuvvetli silahıma başvurdum. Beni nasıl merak etmeyeceksin dedim. Sensiz ne olurum ben? Hatta kısa bir zaman için. Başını üst üste birkaç kere sallayarak, elbette kısa bir zaman dedi. Bir zamandan beri Mesut değil miyiz şarkısına başlamak istediğim zaman da bu aynı jesti yapmayı adet etmişti. Öp beni Seniha dedim. Sırnaşmama meydan vermek istemiyor gibi aceleyle öptü ve geri çekildi. Ne olur söyle beni sevdiğini dedim. Ondan daha acele elbette seviyorum dedi. Birdenbire dondum kaldım. Ne olmuştuk biz? Seviyorum seni. Bu sözü onun sesinden bir kere işitmek için bütün ömrümce yanıp kudurmuştum. O, benim gündelik hayatımda çoğu zaman çok koklanmaktan kokusunu kaybetmiş bir çiçek gibi iyi, küçük bir kadın, en iyi bir hayat arkadaşı olarak dolaşırdı. Fakat öyle anlarda gelirdi ki onu bir sabah uyanınca gözlerimin içini ve ufkumu baştan başa kaplamış gördüğüm zamanki yanaşılmaz, erişilmez peri çehresi haline gelmiş bulurdum. Bu adeta masalların tılsımı gibi bir şeydi. Ondaki bütün esrarlı kudret, seviyorum kelimesindeymiş gibi onun ağzıyla tekrar edince büyü birdenbire bozuluyordu. O, Artık her kadın gibi bir kadın, bir iyi hayat arkadaşıydı. Gözlerine baktım. Çehresinin bütün teferruatına baktım. Onlar da artık gölge ve renklerini kaybetmiş, bir hendese dünyası gibi ne hayal ne esrar kalmıştı. Buna ben sebep olmuştum. Fakat o niçin bu tılsımı bu kadar kolaylıkla elinden atıp kırmıştı? Kaşları çatık, gözleri karanlık ve hayalsiz, artık benimkilerden kaçmaya bile lüzum görmeyerek ağır bir sesle bir çocuğa söz anlatır gibi makul nasihatler verdi. Askerlik zamanımda tehlikelerle dolu Avrupa'ya İspanyol nezlesi salgınında sokaklarda alay alay insanları ölen Anadolu'ya selametle gidip gelmiştim. Ben artık çocuk değildim. Daima tekrar ettiğim gibi kuvvetimin ölçüsünü vermiş bir adamdım. Kendimi elbette idare edebilirdim. Bütün kadınlar, hele asker karıları, bilinmez uzun zamanlar için birbirlerinden ayrı yaşıyorlardı. Hele gemlik dünyanın bir ucu değildi. Sonra tabii yine gelecekti. Elbette geri gelecekti. Babasını merak ediyordu. Çiftliği merak ediyordu. Uzun kalırsan ben de gelirim. İş güç varsın yüzüstü kalsın dedim. Dudaklarında belirmesiyle kaybolması bir olan yine acı bir gülümseme. Olacak şey değil elbette. Evet, olacak şey değildi elbette. Bunu söylemekle son hatamı yapmıştım. O zaman son çareye de başvurdum. Bu bir ayıp şantajdı. Fakat artık düşünemiyordum. Bir kere büyük bir yeis zamanında kendimi öldürmeye savaşmış zayıf müvazeneli bir insan olduğumu hatırlattım. Onda ne ufak bir korku ne bir heyecan. Başı hafifçe bir yana eğiliyor, gözler yine bir zerre hayalsiz, dudaklarda yine bir acı gülümseme gölgesi. Duvardaki bir resme bakıyor ve bir tek kelime: çocukluk. O zaman utancımdan eriyerek mücadeleyi bırakıyorum. Seniha şimdi çiftliktedir. Onu Gemli'ye ben kendim götürdüm. Evimizde çantalarını hazırlarken başının ucundan ayrılmıyor, aldığı bazı ufak tefek eşya karşısında telaşa düşüyordum. Fakat bu yünlü eteklik ancak kara kışta giyilebilir. Daha yazın ortasındayız. O kutunun içindekiler ne? Diploman. Mektepten ayrılacağın gün arkadaşlarla beraber çıkmış resmin. Bir ufacık seyahat için bunları yük etmeye ne lüzum var? Çantanın üstüne eğilmiş olan Seniha'nın yüzünü göremiyorum. Ben bunları söyleyince birkaç saniye duruyor. Fakat başını çevirmiyor. Elleri tekrar harekete geçerek aldığı şeyleri bırakıyor. Hakkın var. Doğru diyordu. Bu sefer konsolun üstünden deniz kenarında çıkarılmış yeni bir resmimizi alıyorum. Onları yerine koymak için eğiliyorum. Vücudunu hafifçe yana çekerek yine dönmeden, "Bak onu unuttum," diyor ve itina ile bavulun içine yerleştiriyordu. Gemli'ye kendisiyle beraber geleceğimi söylediğim zaman ilk önce itiraz edecek gibi olmuş. Fakat ısrara hazırlandığımı görünce acele acele, "Bu daha iyi olacak. Babamı da görmüş olursun," demişti. Çiftlikte bir haftaya yakın beraber kaldık. Yerlilerden, civar köylerdeki tanıdıklarımızdan durmadan misafirler geliyordu. Seniha, onlardan boş kaldığı zamanlarda çiftlikteki eşya ile uğraşıyor, çamaşır yıkatıyor, ufak tefek tamirlere nezaret ediyordu. Arazi, Filadarlar köyünden bir ortakçıya verilmiş olduğu için Seniha'nın çiftlik işleri dediği şey şimdi iç bahçedeki yemiş ağaçlarıyla 5-10 tavuktan ibaret kalmıştı. Seniha ağaçlardan topladığı erikleri bir iki köylü kadınla güneşe sererek kurutuyor. Fakat o günlerde bahçeye sık sık yağıp geçen bir yaz yağmuru musallat olduğu için ikide bir onları oradan oraya kaçırıyordu. Saygısız misafirlere söylenecek bir şey yok. Fakat öteki işleri benden sonraya bırakamaz mıydın diye şikayet ediyorum. Bunlara da hak veriyor, çabuk çabuk, doğru, akıl edemedim. Fakat bir kere bu kadar açılıp saçıldıktan sonra durdurmak mümkün değil. Bu zaman içinde Aziz Paşa ile baş başa kaldım. O şimdi büsbütün çocuktu. Seniha yanımızdayken ona, "Sen çok kalmamalısın burada. Kocanı yalnız bırakmamalısın," diyordu. Fakat kızını mümkün olduğu kadar uzun zaman yanında alıkoymaktan o kadar memnundu ki, yalnız kaldığımız zaman bunu açıkça söylemekten çekinmiyor. "Bırak onu bir zaman bana. İleride birbirinizle o kadar çok yıllar yalnız kalacaksınız ki sen işlerinle uğraş. Bak maşallah çok iyi gidiyor onlar," diyordu. Sonra gitgide zayıflayan ve küçülen gözleriyle Seniha'nın oralarda olup olmadığını kontrol ederek ve sesini alçaltarak "İşitmesin kız. Biraz eğlenmeyi de ihmal etmezsin tabii. Bir kere dünyaya geliyor insan. Eğlenmelisin diyorsam tabii curcuna değil. Senin akıllı ve ihtiyatlı bir adam olduğundan eminim. Haydi şimdi gel bakalım tavlaya. Bakalım ne zaman öğreteceğim şunu sana. Zavallı Aziz Paşa. İstanbul'dan durmadan haberler, iş mektupları, telgraflar geliyordu. Hatta bir gün katibimin de çantasında yığın yığın dosyalarla çiftliğe düştüğünü gördüm. Seniha, sen gitmelisin artık diyordu. Yarın vapur da var. İşlerinin alt üst olmasını istemem. Ertesi sabah beni iskeleye kadar götürdü. Ayrıldık. Vapur kalktıktan sonra Seniha'nın bir kere daha iskelenin ucuna doğru geldiğini, bana mendil salladığını gördüm. Sonra dönüyor, kalabalığın arasında kayboluyor. Bu sessiz sedasız ayrılıkta korkunç bir şey, birbirimizi artık göremeyecekmişiz gibi bir şey var. Yüreğimi birdenbire büyük bir ümitsizlik kavrıyor. Adeta onu bir daha görmemek ümitsizliğiyle çiftlikten kaçarak tarlalara, korulara daldığım unutulmaz eski gecenin çaresizliği. Duygular, o geceki duyguların o kadar aynı ki, arkalarından bütün teferruatıyla dolaştığım yerlerin hayallerini, resimlerini sürüklüyor. Birdenbire önüme çıkan tümsekleri, dizlerime dolanan çalıları görüyorum. Nihayet, yıkık ayakları arasından geçen suların çağlayıp köpürmesini seyrettiğim Viran Köprü. O gecenin bir yandan şakaklarımı uğuldatan kan hamleleriyle beni bunaltıp boğarken, bir yandan da fikirlerime göz kamaştırıcı bir yıldızlar alemi, nizam ve parlaklığı veren soğuk nöbeti hala devam halinde gibi. Fakat hayalim birdenbire korkunç bir atlayış yapıyor. Kendimi başımda, kollarımda sargılarla doktorun odasında görüyorum. Babası onu, kollarında çiftliğin çiçekleri, dudağında masum bir utanç gülümsemesiyle bana getiriyor. O zaman beni ölüme kadar götüren çaresiz ümitsizliğin içinden böyle bir netice çıkmışsa, bugün yine aynı şey neden kabil olmasın? Bir an içinde uçan bir yıldızın çizgilerine benzer bir sürat ve parlaklıkla zihnimde bir plan çiziliyor. Çok değil, 4 gün sonra vapurun Gemli'ye ikinci seferinde çiftlikte olacağım. Seniha beni belki bahçede güneşte kuruttuğu erik sergilerinin yanında, belki kapıda, belki benim o zamanki halim gibi biraz hasta ve ümitsiz odasındaki yatağında birdenbire karşısında bulacak. Yalan olmayan, eskisinin aynı olan masumluğumla sensiz olmayacak bu iş. Ya benimle gel ya ben artık kalıyorum diyeceğim. Bunu daha kuvvetli anlatmak ister gibi ceketimi sırtımdan atarak yere oturacağım, uzanacağım. Elinden geliyorsa bana o şimdiki hayalsiz, boş ve dargın, muhakkak ki dargın gözlerle baksın. Bileklerim vapurun kenarına dayanmış, gözlerim kapalı ve ıslak. Seniha'yı bu son zamanların fazla alışılmış, sevimli ve küçük kadınını değil, ilk evlenme gecemizin tılsımlı yabancısını bir kere daha karşımda bularak titriyorum. Doktorun ilk zamanlarda sık sık tekrar ettiği bir sözü hiç unutmam. Büyük bir süratle en büyük bir ümitsizlikten çılgın neşelere geçtiğimi görünce, senin naturandaki insanların iyi bir tarafınız var. Çabuk ümitsizliğe kapılır fakat en küçük, en maskara şeyler için çabucak da sevinirsiniz. Hastalıklarınız öyledir. Bizim fenne göre artık çenesini bağlamaya hazırlanmak lazım gelen hastaların, anlaşılmaz hava değişmesiyle birkaç saatte ayakta dolaştığını çok görmüşümdür derdi. Aziz Paşa'nın kızını vermeye geldiği gün beni tebrik ederken de yine bunu hatırlatarak "Oyuncak çocuk seni" diye çenemi ve burnumu sıkmıştı. Diyebilirim ki hemen birdenbire bütün neşem yerine gelmişti. Sadece ben değil, bütün ağırbaşlı görünüşüne rağmen Seniha da çocuktu. İkimiz de doktorun oyuncak çocuklarıydık. Vapurda Mudanya'dan binmiş Bursalı tanıdıklar vardı. Konuşmaya mecbur olmamak için adeta saklanmıştım onlardan. Fakat meseleyi bu kadar kolaylıkla hallettikten sonra ortaya çıktım. Yanlarına gittim. Yine uzamış çehreler ve karanlık bakışlarla memleketin bitmeyecek dertlerini konuşuyorlardı. Onları da neşelendirmek istedim. Yeni hayatımın adet olmaya başlamış jestleri ve kolay konuşkanlığıyla gamlı ve bedbin sözlerini ötesinden berisinden kesmeye, araya şakalar, espriler karıştırmaya başladım. Yeni kafadarlarım bana bu eski tanıdıkları bir parça unutturmuş muydu? Yoksa içime sığmayan neşemle farkında olamadan fazla ileri mi gitmiştim, bilemiyorum. Fakat bazıları alınmış göründü. Aralarından biri eski elbiseleriyle hepsinin en fukarası görünen kıranta bir ihtiyar benim sözümü kesti. Sesindeki hakim edaya göre onun da bir zabit tekaüdü olduğu görünüyordu. Dün Emir Sultan'a çıkmıştım. Mahallemizde dizanteriden ölmüş 2 yaşında bir kız çocuğunu gömmek için. Mezarlık yokuşunda 3 çocuk tabutuna daha tesadüf etmeyeyim mi? Yokuşta sıraya dizdiler biçareleri. Garibi, hepsi aynı hastalıktan ölmüşler. Şeker yok. Geçen seneden kalma, kurtlu, kuru incirleri yedirmekten. Bir masumlar katliamı. Doğruydu. Harbin sefaletleri zaman zaman bir kıtal manzarası gösteriyordu. Fakat bundan şahısları mesul tutmak mümkün değildi. Bunlar harp denen felaketin insan gücü, insan iradesiyle önüne geçilmesi kabil olmayan öyle zaruri neticeleriydi ki. Ben bunları Murat Bey'in nazariyesiyle ve biraz da onun jestleriyle anlatmaya çalışırken ihtiyar adam gözlerinde karanlık bir kinle sözümü kesti. Beyefendi oğlum, mesulleri tutmak zannettiğiniz kadar meşgul değil. Elimi uzatsam onların bir ikisini kulağından yakalarım. Bu ağır hücum banaydı. Ben yanlarına gitmeden ötekiler kim olduğumu ona anlatmış olacaklardı. Bazılarındaki şaşkınlıktan da bunu anlar gibi oldum. Fakat renk vermedim. Büyük işleri yoğuranların arasına karışıldı mı, bunlara çaresiz göz yumulacaktı. Zaten ayaktaydım. Ellerim ceplerimde, küçük adımlarla etraflarında dolaşır gibi yaptım. Sonra daireyi daha genişlettim ve büsbütün ayrıldım. Farkında olmamış göründüler. Ayrım sonu, sayfa 132.